Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'de göç ve iltica başladı değerli dinleyenlerimiz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Değerli dinleyenlerimiz, bizler yapımcınız Kadriye Şenel, Teknik Masada Nuri Göktaş ve ben İpek Önder yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyenler, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. 2001 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bugün, mülteci olgusunun ve mültecilere ilişkin sorunların hatırlanması, tartışılması adına önemli bir fırsat sunuyor. Düzenlenen aktiviteler aracılığıyla mültecilerin ve sığınmacıların toplumdaki görünürlülüğünün artırılması hedefleniyor. Dünyada her yıl giderek daha çok sayıda insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Bazıları ülke içinde güvenli yerlere göç ederken geri kalanı da sınırlar ötesine yöneliyor. Savaşlar ve zulüm insanların göç etmelerinin en büyük iki nedeni olarak gösterilmekte. Dünyanın sorunlu birçok bölgesindeki işgal, iç savaşlar, insan hakları ihlallerinde hiçbir iyileşme olmadığı gibi sürekli yeni sorunlu alanlar açılıyor. İşte bugünkü programımızı yaklaşan Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla dünyadaki ve Türkiye'deki mültecilerin, sığınmacıların durumunu ayırdık. Sığınma ve göç alanında yaşanan gelişmeleri alacağız. Telefon hattımızda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Selin Ünal bulunuyor. Sayın Ünal merhaba, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. 20 Haziran'a çok sayıda günler kaldı. Efendim, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla vermek istediğiniz mesajı almak istiyoruz ve sığınma ve göç alanında yaşanan gelişmeleri, son gelişmeler ışığında değerlendirmelerinizi almak isteriz.
Çok teşekkür ederim. Aslında o kadar güzel bir zamanda aradınız ki bugün biz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak bir rapor yayınladık. Her yıl yayınladığımız küresel eğilimler raporu. Bu raporda 2014 yılı sonu itibariyle dünyadaki işte mültecilerin ve sığınmacıların göstergesini bulabiliyoruz. Ve maalesef hiçbir şey, sizin de biraz önce giriş bölümünde bahsettiğiniz gibi, var olan çatışmalar bitmediği gibi dünyada yeni çatışmalarla karşı karşıya geldik. İşte Yemen biliyorsunuz en son zamanlarda oldu. Bunun yanında işte Kongo'daki çatışmalar var. Suriye zaten Irak'a da yayılan bir çatışmanın içinde o bölge. Bunun yanında tabii ki Afganistan'da 10 yılı aşkın süredir devam eden bir çatışma var. Dediğim gibi yenilerin eklendiği çatışmalar ortamında bugün raporun içinde bizim önümüze çıkan resim, savaşlar, çatışma ve zulümden kaynaklanan dünya genelindeki zorla yerinden edilmenin şimdiye kadar bizim kaydettiğimiz duruma göre bakıldığında en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor bize. Bugün yaklaşık 60 milyon insan, 59.5 milyon insan evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Yani ülke içinde ve ülke dışında. Bu çok acı, çok gerçek bir tablo maalesef. Bu raporun tanıtımını bugün biz Türkiye'de yüksek komiserimizle beraber yaptık. İstanbul'da yaptık. Türkiye'de olmasının sebebi Türkiye'nin bugün dünyadaki en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olması. Hem buraya gelip bunun için Türkiye'nin mültecilere, sığınmacılara yardım eder ve özellikle Suriye krizinin başından beri uyguladığı politikaya, açık sınır politikasına, yardım politikasına duyulan müteşekkiri dile getirmek ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu diğer mültecilere yardım eden, kapılarını açan tüm ülkelere karşı dayanışma mesajını vermek için bugün buradan raporumuzu yayınladık ve sizin de konu başlığı olan Dünya Mülteciler Günü'ne gelirsek 20 Haziran Cumartesi günü asıl günümüz. Onu da gene Türkiye'de Mardin'deki mülteci kampına gidip mültecilerle beraber geçireceğiz. Yüksek Komiserimizle beraber bu mesajlarını oradan da dile getiriyor olacak.
Sizlere çok teşekkür ediyoruz Sayın Ünal. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağ olun.
İyi günler, rica ederim. İyi yayınlar.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Selin Ünal'dı. Telefon hattımızdaki konuğumuz, stüdyomuzda da konuklarımız var. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi'nden Doktor Cavidan Soykan. Hoş geldiniz Sayın Soykan.
Hoş bulduk, teşekkürler.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyavuz. Sizler de hoş geldiniz Sayın Okyavuz.
Hoş bulduk.
Efendim az önceki değerlendirmeleri de aldık Sayın Ünal'dan. Sayılı günler kaldı. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ne biz de program gereği bugüne ayırdık. Konsept olarak da zaten bunları işliyoruz. Önce giriş yapmak ister misiniz Sayın Okyavuz? Bugüne dair görüşlerinizi alalım efendim.
Çok kısa bir giriş yapmak isterim ama dediğim gibi kısacık. İki tane önemli şey vurguladı Selin Hanım. Birisi görünürlük. Siz de bunu başta söylediniz. Bu çok önemli. Üstelik hani hep bahsettik, göç o kadar uluslararası bir fenomen oldu ki ve eşitsizlik dolayısıyla insanların göç ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu görünürlük meselesine vurgu yapma bağlamında bugün çok önemli ve bunun Türkiye'de anladığım kadarıyla ilan edilmesi, bu mesajla Türkiye'de vermesi çok önemli. İkinci önemli nokta Türkiye, onu da vurguladı Selin Hanım, biz de hep söylüyoruz. Şu an en çok sığınmacı ve mülteciyi barındıran ülke konumunda son 3-4 yılda gelişen bir olay. Dolayısıyla geçen hafta da bir programda şey demiştik hatta, Türkiye bu kadar insanları barındırıyor. Avrupa örneğin sınırlarını kapatıyor ve Türkiye ne yapabilir bu durumu değiştirmek için, sorumluluk paylaşımı gündeme getirmek için. Ve zannedersem bu mülteci gününün en önemli mesajlarından bir tanesi bu ve bu mesaj diğer yıllardan ayrılan bir unsur içinde barındırıyor. Buna vurgu yapmak isterim. Yani bu çok önemli çünkü bu sorumluluk paylaşımı çok adil yapılmıyor. Avrupa Birliği'nin zengin ülkeleri bile o kadar kısıtlı sayıda insanlar alıyorlar ki bu gerçekten değişmesi lazım. Bu mesajların verilmesi, Türkiye'den verilmesi bence önemli. Ve burada belki hem kamuoyu baskısı hem de bu kamuoyu baskısının hareketli politikacılara bir baskı uygulamak zorunluluğu var aynı zamanda. Bunları söylemek istedim. Buradan hareketle de Cavidan Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Hoş kabul oldu. Ettiğiniz için bu davetimizi. Siz son gelişmelerle ilgili ne dersiniz? Yani biliyorsunuz Türkiye'de yine birkaç gün öncesinde sınırlarda yine insanlar geliyor, kaçıyor. Türkiye'nin politikası ne? Değişti mi? Devam mı ediyor? Buna ne dersiniz bu son gelişmelerle ilgili?
Bildiğimiz gibi Türkiye 2011 yılında Suriye'de çatışma başladığından beri açık kapı politikası uyguladı. Ve açık kapı politikasına devam ettirdiğini söylüyor hükümet hala. Ama hani görüyoruz ki özellikle son dönemde, son geçtiğimiz yıl içerisinde fiilen bu açık kapı politikasının bir nevi durduğunu gördük. Çünkü kimi durumlarda işte sığınmacıların sınıra gelip beklediğini ve beklerken hani hatta ölümlerin bu son Akçakale'de yaşanan olayda 5 çocuğun hayatını kaybettiği söyleniyor bölgede sığınanlardan aldığımız bilgiye göre, susuzluktan ve sıcaktan. Bu gibi durumlar oldu. O yüzden hani hükümet henüz, ya devlet dersek daha iyi olur. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık kapı politikasını devam ettirmeli. Çünkü bugün yine Selin Hanım da belirtti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıkladığı rapora göre ve son Cenevre'den yapılan ziyaret sonucunda Türkiye ile ilgili Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamalara göre önümüzdeki yılbaşı itibariyle Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısının 2,5 milyona ulaşma ihtimali var. Şu an için yapılan açıklamaya göre 1 milyon 750 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunların 1,5 milyon kadarı kayıtlı, bir kısmı kayıtlı değil. Ve insanlar kayıt olduklarında yurt dışına çıkamama gibi sebeplerle başka bir ülkeden vize alıp insani sebeplerle de yerleştirme politikalarına dahil olamama gibi sebeplerle kayıt olmamayı tercih edebiliyorlar Suriyeliler. Pasaportlarıyla yaşamayı tercih edebiliyorlar Türkiye'de. Bu da haklar açısından bir takım sorunlar ortaya çıkarıyor. O yüzden hani önümüzdeki dönem için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açık kapı politikasını devam ettirmesi ve sınırda en azından herhangi bir can kaybına yol açmayacak şekilde en kısa sürede sığınmacıların karşılanması politikasına devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Peki Cavidan Hanım, bu Avrupa Birliği'nin politikası, hani dediniz ya 1 milyon 700 bin, 2,5 milyona kadar yükselebilir. Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa'daki ülkelerin politikaları bu bağlamda. bunu göz önünde bulunduğumuzda değişecek mi sizde? Yani Türkiye burada ne yapabilir? Yani bu mülteciler günündeki mesajları dinledik, onlar verilir. Ama Türkiye gerçekten nasıl bu olayı hakikaten kamuoyuna sunabilir? Onları sorumluluğa çağırabilir? Bu nasıl olabilir sizce?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir yük üstlenmiş durumda. Evet. 6 milyar dolar civarında bir kaynakla ve 25 kampla 1 milyon 700 bin mülteciyi karşılayarak bu yükü üstlenmiş durumda. Ama Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda aynı şeyi söyleyemiyoruz. Hı hı. Genel olarak ama hani bu sadece bence Avrupa Birliği'nin ortak göç ve iltica politikasının bir parçası değil ama dünyadaki mülteci hukukundaki gelişmelere baktığımızda özellikle devletlerin uluslararası koruma konusunda yük paylaşımından kaçınmak için bir sürü mekanizma geliştirdiğini görüyoruz. Aslında Avrupa Birliği'nin yaptığı şu anda Akdeniz'de meydana gelen kazalarda bu politikaların mülteci hukukundaki gerilemenin bir parçası. Mümkün olduğunca uluslararası korumadan yararlanan kişi sayısını azaltmak için özellikle sınır koruma politikalarının insan haklarına karşı yükseltildiğini, güvenliğin, özgürlüğün ve insan haklarının önüne geçtiğini görüyoruz. Baktığımızda rakamlara cidden Türkiye ile karşılaştığında çok komik sayılar. Aralık ayında Cenevre'de bir toplantı oldu. Avrupa Birliği ülkeleri arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de katıldığı ve Avrupa Birliği ülkelerle birlikte tek tek ülkelerde dahil olarak 100 bin kadar Suriyeli sığınmacıyı kabul edeceğini açıkladı. Ancak hani şu an baktığımızda rakamları Almanya ve İsveç başı götürüyor ama onlardaki rakamlar bile Türkiye ile karşılaştığında.
25 bin sanırsın Almanya'da.
Ben yani gelmeden çok baktım. Almanya 73 binine ulaşmış. İsveç'te 58 bine ulaşmış. Kabul etti ama bunların tabii hepsi uluslararası koruma sahibi olarak gidenler değil. Aile bileşiminden dolayı da gelenler var. Evet, orada, aile bileşimi başka var. Vize, çalışma izni alıp gidenler var. Türkiye'den de yerleştirme devam ediyor. Ankara ofisi üzerinden. Yani bu rakamlar uluslararası korumadan yararlanan ve mülteci statüsü alanlar değil. Hani her türlü yoldan gidebilenler ama gördüğümüzde hani manzara şu, bu korumadan yararlanan ve başka bir ülke kanalıyla Türkiye üzerinden gidebilenler de bir kısmı gerçekten imkanı olan insanlar. Elçiliklere başvurabilecek, yani sınıfsal olarak bir takım dil engellerini aşabilecek, gittiğinde orada çalışabilecek insanları da tercih ediyor Avrupa Birliği ülkeleri. Ve bu anlamda hani Türkiye'nin üstlendiği gibi bir yükü üstlenmeyi pek de...
Fakat bir şey sormak isterim size. Şimdi burada Avrupa Birliği'ni eleştiriyoruz haklı olarak. Hem göç iltica politikalarını hem o sınırların kapatılması meselesini ve dediğim gibi güya yerel nüfusunun ötekine karşı koruma politikalarını hep eleştiriyoruz burada. Ama Türkiye'nin burada bir küçük bir payı yok mu? Çünkü Türkiye hala bu misafir tırnak içerisinde konuk söylemini devam ettiriyor. Yani bu aslında şöyleydi başta. Biz bu insanları konuk edeceğiz. Suriye'deki bazı şeyler değişecek ve biz bunlara geri gidecekler. Bu olmadı. Dolayısıyla bu söylem devam ettikçe acaba bu aynı zamanda bir tırnak içerisinde bir tuzak değil mi?
Evet.
Hani bu mülteci, bu Suriyeli mültecileri diğer mültecilere, sığınmacılarla bir anlamda aynı konuma getirip Avrupa Birliği'yi dünyaya zorlamak daha iyi olmaz mı? Ne diyorsunuz?
Güzel söylediniz hocam. Şuna değinebilirim. Diğer uluslararası koruma sahiplerinden, başvuru sahiplerinden farklı olarak Suriyelilerin durumu kitlesel bir akınla Türkiye'nin ve dünyanın hani karşı karşıya oluşu çatışma nedeniyle. O yüzden de kitlesel akınlarda tek tek 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne göre bireysel statü belirleme işlemi yapılamayacağı için toplu olarak alınıp geçici koruma adı altında değerlendiriliyor sığınmacılar. Ama uzun vadede tabii ki Türkiye'dekiler için de şu anda uzun vadede 4. yıla girdik.
Tabii ki.
Daha güvenceli bir koruma statüsüne sahip olmaları ve haklarının yasayla güvence altına alınması gerekiyor.
O zaman
gerekiyor.
Avrupa Birliği'ne veya Amerika'ya baskı da oluşur değil mi böyle olunca?
Evet.
Onlar da almak zorunda kalırlar, kota belirlemek zorunda kalırlar ama bu şekilde biraz rahat davranabiliyorlar.
Evet.
Sanki.
Yani komşu ülke olmamız itibariyle doğal olarak sınır paylaştığımız için böyle bir durumla Türkiye karşı karşıya kaldı. Yalnız şunu da belirtmek isterim. Bu aralar Avrupa Birliği Komisyonu da Avrupa Birliği üzerinden bizim derneğimize de ben Mültecilerle Dayanışma Derneği'nde yönetim kurulundayım aynı zamanda. Bir takım ziyaretleri oldu. Bu sizin bahsettiğiniz kota uygulamasını uzaktan statü belirleme merkezleri açarak uygulamayı düşünüyorlar. Ama biz dernek olarak ya yani ben en azından hani bir akademisyen olarak bu fikre karşıyım. Çünkü bu seçme usulünü getirecek. Hmm. Yani hani Türkiye'de herkes eşit olarak bu statüden yararlanabilecekken, normalde yararlanması gerekirken hukuk önünde dediğim gibi hani nasıl insani ikamet ya da işte çalışma izni vererek vize politikaları bağlamında şimdiye kadar kabul ettiyse bir takım Avrupa Birliği ülkeleri, aynı şekilde Türkiye'den statü almış ya da başka bir ülkeden Libya'da da açılması mesela konuşuldu. Avrupa Birliği'nin son bu Akdeniz, İtalya'da yaşanan krizden sonra Libya'da da aynı şekilde statü belirleme merkezleri açılsın ve hani beğendiğimiz, seçtiğimiz, istediğimiz mültecileri alalım gibi bir yaklaşım. Ama ben hani bunun mülteci hukukunun temel ilkeleri açısından yanlış sahneye düşünüyorum. Evet, eşit, herkesin eşit bir şekilde uluslararası korumadan.
Fakat o öyle teorik ve felsefi adeta bir tartışma açar ki, çünkü zaten göç ve iltica ya da mülteci politikaları her zaman eşitsiz kategoriler yapılıyor ve istisna hukukudur. Dolayısıyla burada çıkmazlar da var değil mi? Bunları çözmek çok zor. Bir de biz size o bağlamda başka bir şey soracağım. Ben şey konuştu burada. Bu insanların kalıcılığı, hani siz de dernek olarak biliyorsunuzdur. %30'u 40'ı kalıcı deniyor. İnsanlar, çocuklar burada dünyaya geliyor. Türkçe öğreniyorlar. Burada yaşıyorlar, alışıyorlar. Peki burada da çok hızlı davranmadığını, örneğin bu insanlar, hani bu Avrupa Birliği, bu insanlar burada kalıcı, Türkçe öğreniyorlar, buralı oluyorlar bir anlamda. Avrupa Birliği bu durumu kendi lehine kullanabiliyor. Mesele bu biraz da. Hani orada da biraz hızlı davranıp örneğin yerleştirme, oraya gönderme, bu şeyler de daha yapısal bir şekilde yapılmamalı mı? Öte yandan bu yapılırsa, ama dediğiniz doğru, insanlar seçiliyor. İşte böyle bir çıkmaz var, ama göç politikalarının hep böyle bir çıkmazı var ya zaten. Yani hep seçiliyor, hani iyi yabancı, kötü yabancı, iyi mültecilmacı, kötü mültecilmacı. Bu normal yabancılar politikasında sorunlarından bir tanesi değil mi? Öyle bir çıkmazlar var.
Yani bir tanesi, hani tam bunu mu kastettiniz anlayamadım, ama bir tanesi mülteci hukukunun, mülteci politikalarının giderek göç politikaları içinde değerlendirmesi. Avrupa Birliği'nin yaptığı da bu.
Evet.
Göçmen olarak görme. Bu sınır politikalarıyla birlikte zaten örneğin, örnek vermek gerekirse Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan'ın son bu ay içerisinde imzaladığı bir anlaşma var. Organize suçlar, terörle mücadele ve kaçak göçle mücadele ismi taşıyor bu anlaşma. Hani üçünü bir araya alma ve sürekli bir hani sığınmacı kelimesini kullanmayıp mümkün olduğunca göç, göçmen ve hani göçü de kriminalize edip kaçak göçmen ifadesi üzerinden bu politikaları birlikte düzenleme amacı var. Yapısal olarak da yani mülteci hukukunda, hani insan hakları hukuku açısından baktığımızda da böyle bir sorun var. Giderek sığınmacı kavramının yok edilmeye çalışıldığını.
Yani eritilmek mi isteniyor?
Evet, göçmen ifadesinin kullanıldığını. Sığınmacı yerine. Ve bunda da ülkelerin sınır politikaları çok etkili. Çünkü yasal yollardan insanlar istedikleri ülkede sığınma arama hakkına sahip olması gerekirken mülteci hukukuna göre bu sınır politikaları yüzünden insan kaçakçılarına başvurmak durumunda kaldıklarını görüyoruz ve böyle olunca da insan kaçakçılığıyla mücadele, terörle mücadele sığınmanın, uluslararası korumanın önüne geçmeye başlıyor.
Ceyda Hanım, kısa bir ara verelim, virgül koyalım sohbetimize, ardından devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi'nden Doktor Cavidan Soykan ve ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyeus konuklarımız efendim. Sığınma ve göç alanında yaşanan son gelişmeler ışığında 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü başlığını konuşuyoruz. Sayın Soykan, sözünüz yarım kaldı efendim. İsterseniz oradan devam edelim. Ya da sayın hocam, sorunuz mu vardı?
Hocam, evet, yani enteresan bir konu. Çünkü enteresan bir konu. Yani Cavidan Hanım çok önemli bir şey söyledi. Onun korkusu zannedersem, ya da şüphesi ya da endişesi, işte bu insani nedenler, insanlar kaçmak zorunda kalıyor, felaket, savaş, şu bu. Bunlar böyle genel bir göç bakışı içerisinde eritilirse bu ikincil olacak. Bu bir bakış, ama bir bakış daha var tabii ki. Göç olgusu diyoruz hep, artık uluslararası ilişkilerin vazgeçilmesi bir unsuru. Bunu insanlar kabul etmek zorunda. Yüz milyonlarca insan sadece felaketten dolayı değil, daha iyi bir iş bulmak için oradan buraya göç ediyorlar falan filan meselesi var. Ve acaba o yerel halkların bu bütünlüğü görmek için, görmesi, görebilmeleri için göçten bahsetmek aynı zamanda fena olmaz mı? Hani insanları mesela bu olayı kabul edip işte yerleştirecek, alınacak insanlar, işte artık insanlar kaçamayacak, sınırlarını açacak. Dolayısıyla bu argüman da önemli değil mi sizce?
Evet, bu özlediğimiz bir dünya.
Bu ikinci bir şey değil mi?
Yani aktivist olarak da alanda hani sınırsız, sürgünsüz, özgür bir dünya diyoruz. Hani bu özlediğimiz bir dünya tasavvuru ama onun için hani ulus devletlerin bir şekilde ortadan kalkması gerekiyor. Yani ulus devletler kendi çıkarları için göç konusu özellikle devreye girince sınırları yükseltme ve ulusal kimlik bağlamında özellikle bir takım politikalar uyguluyorlar. Ve onun sonucu olarak da bazı göçmenleri alıp bazılarını almama ya da aldıklarını da istedikleri gibi şekillendirme yolunda şey politikalar geliştiriyorlar. Ama savaş hani söz konusu olduğunda ben hani kendi çalışma alanım açısından bu hani seçmeci tavrın ve mülteci hukukunun insan haklarının göç bağlamında bu şekilde göz ardı edilmesine karşı bir uyarıda bulunmak istiyorum bugün itibariyle.
Siz dernek olarak sadece Cavran'ın oraya biraz gelmek isterim. Mülteci der olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz Dünya Mülteciler Günü'nde? Ya da mesajınız dernek olarak özel mesajınız da var mı?
Bizim şöyle bir etkinliğimiz var. Bugün biraz da sabahtan onunla uğraşıyorduk. Yönetim olarak ve dernek çalışanlarımız olarak bir uçurtma şenliği düzenliyoruz Kadife Kale'de. Ve uçurtmaların üzerinde mesajlarımız olacak farklı dillerde. Türkiye'ye gelen sığınmacıların konuştuğu farklı dillerde. Ve aslında geri gönderme merkezi önünde bir eylem düşünüyorduk ama henüz onu netleştiremedik. İzmir Geri Gönderme Merkezi'nde cidden koşullar çok kötü. Çocuklar var. Özellikle geri gönderme merkezi. Biz dernek olarak daha çok İzmir'de merkezimiz merkez olarak hani ofis olarak İzmir'de olduğumuz için Ege bölgesine çalışmalarımız odaklanıyor ve bu düzensiz geçişler sebebiyle kazalar, meydana gelen kazaların izlemesini yapıyoruz. Projelerimiz şu anda devam eden bir projemiz de bu. Almanya'dan Pro Azül Derneği ile birlikte. Ve bu raporlamayı yapıyoruz. O yüzden hani bizim daha çok odaklandığımız geri gönderme merkezleri idari gözetim konusu, idari gözetim altına alınanların sığınma başvurularının yapabilmeleri sağlanması. Bu da en formal düzeyde pek çok sorun var. Kanun çıkmış olmasına rağmen ne yazık ki iltica başvuruları kabul edilmiyor. Geri gönderme merkezleri yabancılar şubesinin, yabancılar polisinin elinde olduğu için. Bunlara daha çok
farkındalık yaratabiliyor musunuz bu şeylerle? Çünkü hani bir gün ya da iki gün ya da üç gün bir şey yapılıyor. Ama evet, siz tabii ki elbette bunları sürekli yapıyorsunuzdur. Ama önemli olan insanlara zannedersem bu olayı tanıtmak değil mi? Yani onlar bu olayı tanısın. İşte orada göç günü hani bu bir olgu. Kaçınılmaz. Siz de yarın aynı duruma gelebilirsiniz. Buna böyle ulaşabiliyor musunuz
insanlara? Konferanslarımız oldu. Geçen sene Dünya Mülteciler Günü'nden önce Nisan ayında bir nefret söylemi, nefret suçu konferansı düzenledik. Konferans düzenleyebildiğimizde daha fazla kişiye ulaşma şansımız oluyor. O yüzden akademik etkinlikler de yapmaya çalışıyoruz. Konuşmacı çağırıp akademisyenlerden İzmir'de, İzmir özelinde özellikle. Gene Şubat ayında, Ocak sonu Şubat ayı tam tarih hatırlayamadım. Göçmen Dayanışma A ile birlikte ortak bu İtalya'da meydana gelen kazalardan tam önce ortak bir eylemimiz oldu. İzmir, İstanbul, Ankara 3 ilde ortaklaşa bu biraz önce söz ettiğimiz sınırsız, sürgünsüz, özgür bir dünya özlemimizi dile getirdik. Meydana gelen kazalar ve Türkiye'de aynı zamanda idari gözetim altında ölen sığınmacılar için. Mümkün olduğunca farkındalık etkinliği düzenlemeye çalışıyoruz. Yani Ankara için de ayrıca bahsedebilirim.
Peki hep soruyu soruyorum. Peki son bu 3-4 yılda hani bu sayılar çoğaldı, gerginlikler oldu zaman zaman. Siz yine de nasıl bakıyorsunuz? Hani bu ne bileyim insanlarımızla bu gelenler, hepsi insanlarımız da şimdi ayırmak zorunda kalıyorum. O gelenleri nasıl karşılıyor? Yani bir olumlu bir şey, bir gelişme var mı? Daha mı empatiyle yaklaşıyorlar? Yoksa bu kötü bir yere doğru mu gidiyor sizce?
Ben açıkçası Suriyeli sığınmacılar üzerine henüz çalışma yürütmedim.
Evet.
Bu yaz hani itibariyle çalışmayı düşünüyorum. Ama kendi hani çalışmalarım daha çok Türkiye'de uluslararası koruma altında olan kişiler üzerine. Oradan yola çıkarak söyleyebilirim. Hani pek çok ile gittim. Dernek olarak projede yürüttük. En son Denizli'ye geçen yaz gittim. Çorum'a gittim. Şöyle bir şey var, uluslararası koruma başvurusu yapan kişiler uydu şehirler dediğimiz illerde yaşamak zorunda oldukları ve düzenli olarak imzaya polise, eskiden polise şimdi göç idaresine gitmek durumunda oldukları için bir nevi bir hani o ilde bir get dolaşma bir görüyorsunuz. Dolar, yani bir mahallede yaşamak durumunda kalıyorlar. O mahalle içerisinde mümkün olduğunca az ilişki kuruyorlar. Bazıları özellikle mesela örnek vermem gerekirse çalıştığım gruplar açısından LGBT'ler, Hristiyanlar özellikle bir takım sorunlarla karşılaşabiliyor yaşadıkları illerde. O yüzden yani bu sistem nedeniyle birazcık görünürlüklerini azaltmaya çalıştıklarını gözlemledim ben. Öyle olunca da aslında hani saklanmak, kaçmak ve istedikleri şekilde yaşayamadıkları için çok fazla bir olay da olmuyor. Hani neden olmuyor? Türkiye çok güzel kabullendi.
Ama yapay bir durum. Olay evet, da olmuyor hani, ama şeye ilişki de kurmuyorlar insanlarla.
İlişki kurulmadığı için. O çok yapay bir durum. Çalışamadıkları için ya da çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar da var. Çalışma izni olmadan çalışanların işverenleriyle yaşadığı bir takım sorunlar da var. İhbarlar oluyor en son. Bu sene içerisinde buna benzer haberler aldık. Hatta sınır dışı bu yüzden vakalarıyla karşılaştık. Yeni yasada böyle bir hüküm var. O yüzden mümkün olduğunca az ilişki kurdukları için sorun da olmuyor. Hani sorun i̇şte olmadığı de için de evet.
Böyle bir şey garip bir durum değil mi?
Evet, sorun olmadığı için de sorunsuz bir şekilde kabul ettiğimizi söyleyemeyiz açıkçası.
Ama Suriyeliler geldiğinden beri tabii onlar yere yerleştik. Orada sorun sorunlar evet, oldu ama artık
yani
değil mi?
Sayı oluyor. Arttı. Sayı 50 bin arttı 60 binlerdeydi Türkiye'de sığınmacı sayısı ama Suriyelilerle birlikte uluslararası koruma artı geçici koruma ile birlikte sayı artık 2 milyonu geçmiş durumda. Öyle olunca da ister istemez insanlar görüyorlar. Görmüyorduk daha önce. Gözümüzün önünde değillerdi. Ama şimdi her yerdeler. O yüzden de çeşitli olaylar, ırkçılık vakaları, saldırılar yaşanmaya başlandı.
Siz Pro Asyl'den bahsettiniz. Evet. Ben Almanya'da büyüdüğüm için Pro Asyl'i bilirim. En büyük çatı organizasyonu. Onlarla ne yapıyorsunuz?
Onlarla sınır izleme projemiz i̇zleme var. Projesi İki yıldır devam eden. Ege bölgesindeki meydana gelen kazaları raporluyoruz. Yıllık, ay yıllık olarak. Birlikte ortak onların geçen sene bir raporu çıktı. Ege Denizi'nde meydana gelen kazalar üzerine. Onlara destek oluyoruz bu şekilde. Almanca, İngilizce rapor yazılması için. Biz de aynı zamanda hani kendimiz için de veri toplayıp kendi uydu şehri izleme projelerimiz oldu. Onunla birlikte de bir veri tabanı oluşturuyoruz.
Güzel. Çünkü bu uluslararası işbirliği hiç önemli bence ve Pro Asyl dediğim gibi önemli bir kuruluş, bir dernek Almanya bazında en büyüğü. Bunlar artıyor zannedersem, artması da gerekiyor.
Evet, evet.
Mülteciler günü burada bir vesile oluyor hakikaten.
Efendim süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Vermek istediğiniz mesaj var mı?
Vermek istediğim mesaj aralarda da söyledim aslında burada Ankara'da da evet dayanışma ağımız var evet sınırsız sürgünsüz özgür bir dünya herkesin istediği gibi yaşadığı güvende.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Okyev sizlerin var mı efendim?
Teşekkür yok sağ olun mesajlar verildi çok önemliydi sağ olun.
Sağ olunuz geldiğiniz için. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi'nden Doktor Cavidan Soykan ve ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyarız'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim gelecek hafta Türkiye'de göç ve ticada görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.